أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hazreti Ömer Efendimiz'i ziyaret edelim istedim. Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace, Ahmet bin Hanbel'in müsnetlerinde yer alan hadis okuyanlar nezdinde, hadisle beraber olanların yanında Cibril hadisi diye bilinen bir hadis. Bugün inşallah onunla beraber olalım. Ömer Efendimiz, halamın oğlu, dayımın oğlu, eniştem ya da kardeşi, amcam, dayım veya torunları eğer Ömerse ondan dolayı Ömer olduklarını biliyoruz. Ama heyhat ki o Ömer'le ilgileri az insanların, radıyallahu anh. Medine'de peygamberle birlikte ashab da var yanında. Ashabtan birileri bir hatırasını naklediyor Hazreti Ömer Efendimiz. Hazreti Ömer denilince şöyle kafanızı bir yoklayın, düşünce dünyanızı zorlayın, acaba onu ne kadar biliyor? Bildiğiniz bir yana belki ama hangi konuda onu ne kadar örnek alıyorsunuz? Ben sizden ayrı olarak ifade ettiğim gibi öyle değil. Acaba ne kadar tanıyor? Ne kadar örnek alıyoruz? Peygamberle beraberliği, Allah'a kulluğu, şahsında, kendi hayatında, kendi kendine ve başkalarıyla yaşadığı hayatta temel prensip edinen o büyük sahabi. Belki bizim Allah ve peygamberle beraberliğimizde hatta sahabe ya da iyi bir Müslüman diye falan filan adamı tanımamızda bir zaafımız, bir eksik tarafımız var. Onları tanır ya da tanıtırken örnek alabileceğimiz yönlerini değil, mümkün değil, kesinlikle yaşanmaz, yapılmaz yönlerini tanıyor, tanıtıyor ve anlatıyoruz. Sanki tabir yerindeyse mucize dünyasında bir peygamber, Allah'ın yanında bir peygamber tanımayı çok seviyoruz. Çünkü, tamam işte bu peygamber ama ben o gibi olamam ki demeyi kolaylaştırsın diye galiba. Hazreti Ömer Efendimiz için de peygamberi öldürmeye giderken Müslüman olmasını ısrarla, tekrarla anlatırız. Ama bizi ilgilendirmez ki o kadar deriz sanki iç dünyamızda. Çünkü biz zaten Müslümanız. Bir de üstelik peygamberi de öldürmeye gitmediğimize göre biz oldukça iyi bir Müslüman gibi de görünebiliriz. Bir başka yönü var Hazreti Ömer Efendimizin. Mesela aleyhissalatü vesselam Efendimiz dahil herkesin korka korka, çekine çekine, zorla hatta bazen işkenceyle yapabildiği hicret olayında Hazreti Ömer Efendimiz Kabe'ye varır, tavafını acele etmeden sakin ve güzel yapar. Sonra ilan eder oradakilere, haberiniz olsun, Hattab'ın oğlu Ömer işte ben, hicret ediyorum, Medine'ye gidiyorum. Falan yolu takip edeceğim, filan yerden geçeceğim. Anasını ağlatmak, karısını, dul çocuklarını yetim bırakmak isteyen varsa gelsin görüşelim der ve yürür gider. Kim ki karşına çıkabilsin, mümkün mü? Biz bunu güzel anlatırız. Güzel de tabi anlatmak zorundayız. Hazreti Ömer'siz bir din mi düşünecektik? Yani sahabeyle birlik yaşayan bir peygamber var. İşte o peygamberin hayatında kimi bölümlerde Ömer Efendimiz de yaşanmış. Elbette ben onu tanıyacağım, bileceğim ama sanki yani kimsenin kalbini bilmiyorum. Ama sanki böyle yaşanmaz örneklerle tanıdığımız sahabeyi taklit edememenin, takip edememenin, onlar gibi olamamanın mazeretini biz baştan üretiyoruz. Çünkü Peygamber planında söylenirse aynı şey belki daha güzel anlaşılacak. Allah'ın yanında, Allah'la beraber mucize dünyasında her yaptığını insanüstü bir özellikle, yani sırf salt Allah'ın özel lütfuyla yapan bir kimlik, bir kişilikle peygamberi tanıyan insanlar, onun dışındaki hayatlarında puta tapmaya devam edecekler. Konuyu isterseniz, Taha suresinden bir kere daha okuyun. Taha suresinde Musa aleyhisselam anlatılır. Kardeşi, abisi Harun'la beraber Tur'un eteklerinde İsrailoğullarıyla beraberdir onlar. İşte o arada Musa aleyhisselam Tur'a Allah'la beraberliğe gitmiştir. Geriye bıraktığı insanların başına da Peygamber Harun aleyhisselam görevlidir. İşte Harun aleyhisselam kendine düşeni olanca gücüyle yaptığı halde, etmeyin, yapmayın, bu puta tapma işini de nereden çıkardınız? Musa zaten bunun için geldi sizin yanınıza. Siz aslında en büyük kötülükle Musa'ya kötülük etmiş oluyorsunuz. Ya da bu yaptığınız nedir? Bu buzağı nedir? Siz nereden çıkardınız bunu? Allah'ın size bunca nimetinin karşılığında bunu mu yapacaksınız gibi onları gücü yettiğince engellediği halde, engellemeye çalıştığı halde dediler ki: "Kalu len nebraha aleyhi akifine hatta yerca ileyna Musa." Boşuna uğraşma Harun. Sen uğraşıp durma. Biz, Taha suresi 91. ayet. Biz Musa bize dönüp gelinceye kadar biz bu puta tapmaya devam edeceğiz. Uğraşma sen dediler. Net tavırlarını koydular. Ne kadar garip. Musa'yı biliyorlar. Allah'la bir randevusu, bir buluşması var, onun için gittiğini biliyorlar. Tur'dan geri geleceğini, 30 gün, 10 gece daha eklendi, 40 gün sonra yanlarında olacağını biliyorlar. Ama o arayı değerlendiren ve topluma bir put ikram eden, yani kendince ikram tabii, Musa da aslında bunu aramaya gitti. Bilmiyor ki al işte onun da aradığı ilah buydu deme cüretinde bulunan, Samiri'nin buzağısına tapmaya çalışan bu insanlar, Musa gelene kadar bu işe devam edeceğiz diyorlar. Allah'ı tanıdıkları, peygamberi tanıdıkları halde. Şimdi de öyle değil mi? Bir peygamber tanıyan insan düşünün. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Miraç'a giderken tanısa, semaları bir bir geçerken tanısa ve yeniden dönüşte ümmetiyle baş başa olduğu sırada tanısa veya hicret esnasındaki mucizelerle tanısa, Mekke döneminin adım adım gün gün ayan beyan insanların gözünün önüne konulan nice mucizelerle peygamberimizi görse, tanısa, bilse, ama sadece o kadar, bir baba olarak tanımasa onu, bir komşu olarak, bir koca olarak, bir komutan olarak veya ticaretini, ekonomik dünyasını nasıl ayarladığını, sosyal ilişkilerinde, siyasal ilişkilerinde nasıl bir tavır ortaya koyduğunu bilmese bir Müslüman, bir insan, peygamberi o konularda kopya edemeyeceğine, peygamberin mesajı kendisinde olmadığı için onu taklit ve takip edemeyeceğine göre kendince uydurulmuş, heva ve hevesinden kaynaklanan ya da işte bilmem hangi kaynaktan esinlenerek gündemde tutulan nice kuralların esiri olmaz mı o insan? Biz de Ömer'i, Ebu Bekir'i ya da diğerlerini, Allah kendilerinden razı olsun, sanki böyle kopya edilmez yönleriyle tanıyoruz. Dinleyelim. Ömer Efendimiz der ki: "Beynema nahnu inda Rasulillah sallallahu aleyhi ve selleme zâte yevmin." Biz aleyhissalatü vesselam Efendimizin yanında oturuyorduk bir gün. "İz tala aleyna raculun." Birdenbire, ansızın, biz beklemiyorduk aslında, bir adam çıka geldi üzerimize. Yani gelişinden haberimiz olması mümkün olmayan bir gelişle geldi. hali vakti durumu farklı bir adam olarak çıka geldi. Çünkü bu adamın dört özelliğini sayıyor Hazreti Ömer Efendimiz. Şedidü beyazı siyab, şedidü sevâir dişâr, la yura aleyhi esharu sefer ve la ya'rifuhu minna ahad. İşte bu özelliklerle sayılan bir adam ansızın çıka gelir yanlarına. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyah, üzerinde yolculuk iz ve işareti de yok, yoldan geldi gibi değil hiç adam. Sanki Medine Mescidi'nin yanı başından, sanki o sohbet edilen ortamın hemen köşeden çıkıvermiş gelmiş gibi, iki kapı öteden çıkıp gelmiş gibi, ama hiç kimse de onu tanımıyor. Yani Medineli birisi olsa herkes tanıyacak, öyle değil. Medine'nin dışından gelmiş olmalı ama yoldan geldiği belli değil. Çünkü simsiyah saçlar, nefis, güzel, taranmış, hoş. Hatta kokulanmıştır da herhalde, çünkü öyle olacak. Bir de bembeyaz elbiseler, ne kadar güzel, berrak, nefis, temiz, hiç leke olmamış, buruşmamış bile, yani yoldan gelmemiş ama Medineli değil. İşte öyle bir adam ansızın çıka gelir. Hatta celese ile nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Gelir ama hani peygamber sahabeyle birlik sohbet ederken gelenler olur. Mesela birinde üç kişi gelir. Biri hemen bir boşluk bulur oturur. Öteki şöyle bir o yana, bir bu yana gitmeye çalışır. Bir orada yer bakar kendine, bir burada bir boşluk bulmaya, değerlendirmeye derken arkalarda şöyle siner sanki bir yere, utancından büzüşür ve oturur oraya. Üçüncüsü biraz o havalıdır, biraz gururlu, kibirlidir. Pek minnet etmez çünkü çok hoş bir zemin, kendisine ayrılan bir imkan yoktur gibi görür ve çeker gider. Aleyhissalatü vesselam der ki, bunları size söyleyeyim mi? İşte birincisi Allah'ı istedi. Allah'ı razı etmekten yana hemen oturuverdi Allah ve peygamberle beraber olmak için. Allah da onu memnun edecektir. Diğeri biraz utandı, çekindi. Onun da öyle karşılığı bulunacak. Diğeri de eyvallah etmedi. Allah da ona eyvallah etmeyecektir gibi. Çünkü hadislerde evkema kal tabir ediyoruz. Ya da onun dediği gibi, tabi ben zaten Türkçe söyledim, öyle tanıtır peygamberimiz. Ama bu adam öyle yapmıyor. Bir boşluk bulup oturmuyor. Ya da arkalarda bir kenara şöyle ilişivermiyor. Ya doğru peygamberin yanına, işte oturuyor önüne ve üç özellik daha sayıyor aleyhissalatü vesselamla birlikteliğinde Hazreti Ömer Efendimiz şu tanıtmalarda bulunuyor. Fe esnede rukbeteyhi ila rukbeteyhi. İki ve vada'a kefeyh ala fakhzeyhi. Ve üç ve kâle ya Muhammed ahbirni anil İslam. Sonra konuşmaları devam edecek. Öyleyse bu adam gidiyor, peygamberin dizinin dibine oturuyor, dizlerini peygamberin dizine yaslıyor, ellerini uyluklarına koyuyor, şöyle önüne dizine koyuyor. Biz Türkçe'de biraz dizine koymak diyoruz, ellerini dizine koyuyor, yani namazda oturuşun bir benzeri gibi. Gerçi peygamberin dizlerine de koymuş olabilir, yani daha samimi, biraz da daha garip, biraz da daha dikkat çeksin diye, hani şöyle her birinin arasından geçip peygamberin yanına kadar bütün herkesin dikkatini toplayıp oturuveriyor. Ve diyor ki, ya Muhammed bana İslam'dan söz et, haber ver, İslam nedir bana anlat diye aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bir istekte bulunuyor. Olayı bir daha canlandırın gözünüzün önünde. Ben şöyle kelimeleri inşallah eğip bükmeden ifade etmeye çalışayım. Ömer Efendimiz der ki, bir gün peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanında oturuyorduk. Birlikteydik. Ansızın bir adam çıka geldi ama hiç tanımıyorduk. Dışarıdan geldi desek ki tanımayınca öyle olması gerekiyordu. Ama yolcu olduğu da belli değildi. Çünkü saçlar simsiyah, elbise bembeyaz. Böyle bir adamı ilk defa görüyorduk. Bizden, içimizden tanıyan biri de yoktu. Adam geldi, sanki kalabalığı yara yara ta peygamberin yanına, dizinin dibine oturdu. Yasladı dizini peygamberin dizine, ellerini koydu dizlerine ve yani biraz daha kendine doğru çekerek ve dedi ki, Ey Muhammed, bana İslam'ı anlat. İslam nedir? Buraya kadar olan bölümden eğer bir adam bir şey öğrenecek ama ciddi öğrenecekse diz üstü olmalı. Öğreten de öğrenen de diz üstü oturmalı diyoruz. Biz diz üstü değil bağdaş kurarak oturmaya da razıyız diyebilirsiniz. Hatta ayağının birini olmazsa ikisini de uzatsa, yorulmuşsa birini ötekinin üzerine atsa, o da biraz zor olunca şöyle önündeki masaya bir ayağını bazen kaldırıp sonra ötekini de kaldırsa, hatta bu biraz zor oluyor sandalyada, koltukta şöyle şezlong gibi bir şeyler olsun da daha rahat oturalım veya sağımızı, solumuzu, önümüzü, arkamızı yastıkla destekleyip, besleyip de şöyle bir güzel her taraftan destekli bir oturuşla oturalım, öyle okuyalım, öyle öğrenelim diyorsak, bizim öğrendiğimizin bereketi böyle oluyor galiba. Tamam, caiz ayrı iş. Ben onu tartışmak için açmadım konuyu. Yani bir insan okuduğunu ayakta oturarak yan yatarak filan okusa olur mu? Ben onu konuşmak için açmadım konuyu. Ya anlatmaya çalıştığım şu, bir şeyler öğreneceksek, bu konuda ciddiysek, şöyle ciddi ciddi işin üzerine eğilmemiz gerekiyor. Bir diz çökmemiz gerekiyor. O zaman daha bereketli olacağına inanıyorum. Diz çöküp oturmak. O zaman anlatacağımız şeyleri dinleyenler açısından etkisinin farklı olduğuna inanıyorum. Diz çöküp oturmak. O zaman öğreneceğimiz şeylerin bizim adımıza daha verimli, daha bereketli olacağına inanıyorum. İşte böyle bir oturuş modelini o gelen adam ve peygamberimin birbirine bir şeyler anlatması ortamında öğrendim. Fakat insan kitap okuyor, yani Kur'an'ını, kitap okuyor yani sünnetini, bunu okurken diz üstü çöküp oturuyor, devam ediyor ama dizleri yoruluyor. Sonra işte diz değiştiriyor, aklı dizinde kalıyor ya da biraz bağdaş kursa rahat edecek beceremiyor ya da ayaklarını uzatsa ya da ayağa kalksa, tamam bizim yaşantımız olarak böyle bir mazeretin herhalde her birimiz açısından geçerli olduğuna inanıyorum. Bu bir alışma meselesi galiba ama herhalde iş ciddi olacaksa böylesi daha güzel olacağına inanıyorum. Değilse tekrar ediyorum, caiz mi değil mi tartışması için açmadım konuyu. Aleyhissalatü vesselama soruyor, ne dersin dercesine, hadi bana haber ver, İslam'dan haber ver bana, İslam nedir, neye İslam diyeceğiz, İslam denince ne anlaşılacak, bir İslam'ın tanımını yap bana, beni İslam'la tanıştır, İslam ne demek bana öğret diyor. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunun üzerine şöyle cevap veriyor, el İslamu en teşhede en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve tuqimes salah ve tu'tiyez zekah ve tasume Ramazan ve tahuccel beyt in istatate ileyhi sebila. Altı cümleyle cevap veriyor. İlk ikisini tevhidden dolayı, birlemeden dolayı bir kabul edersek, beş cümlelik, beş maddelik bir cevap. İslam, Allah'tan başka ilah olmadığına, Allah'tan başka hayata karışmaya yetkili varlık bulunmadığına şehadet, şehit olmaya razı olacak kadar işi ciddiye alıp, bu işin şahidi olduğunu beyan etmek, onun görüntüsü olduğunu ortaya koymak ve bu konuda aleyhissalatü vesselam Efendimizin Resul, elçi ve haberci olarak örnekliğini kabullenmek, aynı ciddiyetle, aynı şehadet, aynı şahitlik, aynı şahit olma endişesiyle. Yani Allah hayatıma karışandır. Başkası değil, sadece Allah hayatıma karışır demek. Ben bunu Muhammed Aleyhisselam'ın örnekliğiyle ortaya koyuyorum. Başkalarının benim hayatıma Allah karışır deme programları beni ilgilendirmez. Ben sadece Aleyhissalatü vesselam Efendimiz modelinde olduğu gibi Allah'ın benim hayatıma karıştığına inanıyorum demek ki bu namaz kılmak şeklinde bedeni ve bireysel olarak, zekat vermek şeklinde mali ve toplumsal olarak icra edilecektir. Yine namaz ve zekat aktif bir karışma programı, Allah'ın benim hayatıma karıştığını aktif olarak gösterme programı demektir. Ama Ramazan orucu o bir şeylerin yapılmamasının, yani negatif planda yapma etme dercesine pasif bir programın gereğidir. Yani Allah benim hayatıma şunları yapma, bunları yapma, bu yasak, bu da yasak, oraya dokunma, burada durma dercesine böyle bir karışmaya etkisini ben oruçla gösteriyorum. Bir de gücü yetenler için, yola imkan bulanlar için, gidebilmeye imkan bulanlar için beyti hac etmek, ziyaret etmek, tavaf etmek, yani Kabe'ye gitmek ve hac görevini yerine getirmek. Bunlar üzerinde tekrar durmaya çalışırız inşallah. Diyor ki bunun üzerine o adam, sadakte, doğru söyledin. Allah Allah. Fe'acibna lehu yes'eluhu ve yusaddiku. Benim şaşırdığım gibi Hazreti Ömer Efendimiz de mi şaşırmış? Öyle değil tabi, doğrusunu söyleyelim. Hazreti Ömer Efendimiz şaşırınca ben de şaşırdım. Diyor ki ne kadar da acayibimize gitti. Adama bak dedik. Hem soruyor hem de doğruluyor, tasdik ediyor. Yani Hazreti Ömer'i biraz tanıyorsak aklımıza hemen geliyor değil mi? Şöyle bir davranmıştır herhalde orada. Bir eli kılıcına gitmiştir yani. Ya da peygambere doğru aman ya Resulallah hani izin ver de diyecektir neredeyse ama bu sefer duruyor. Çünkü Hazreti Ömer hep öyle yapmıyor mu? Yani haksız bir şey gördü mü ona tahammül etmediğini yakın bildiğimiz birisi değil mi? Tabii biliyoruz sadece biz de yapıyor muyuz ne yapıyoruz o ayrı konu. Bir seferinde bir adamın arkasında sahabeden biri namaz kılıyor. O adam da Furkan suresi okuyor. Aman Allah'ım Ömer namaz zor bitiriyor. Neredeyse namazda üstüne atılacak adamın yaka paça toplayıp götürecek. Namazdan sonra topluyor yakasını. Hadi diyor peygambere ben Furkan suresini peygamberden öğrendim. O böyle öğretmedi bana bunu nereden çıkarttın sen diyor. Adam da diyor ki ben de peygamberden öğrendim. Gel gel diyor gel hadi bakalım. Doğru peygamberimize. Diyor ki ya Resulallah bu adam imam da ben arkasında namaz kılıyordum. Bana bir Furkan suresi okumuş oldu ama aman Allah'ım ben hiç duymadım bir sure. Yani senden öğrendim ben filan diye mazeretini beyan ederken sakin olun oturun dercesine peygamberimiz durduruyor onları. Ve diyor ki oku bakalım. Adam aynen az önce okuduğu gibi okuyor. Ömer de tabii rahat ya. Yani getirdi adam hani bir de başka çeşit bilip de orada okuyacak ama onlar sahtekar değil ki. Onlar din üzerlerine bina edilen samimi güvenilir insanlar. Ondan dolayı aynısını bir daha okuyor orada. Ömer merakla bekliyor. Aleyhissalatü vesselam diyor ki hakeza nuzilet. Böyle nazil oldu. Güzel. Aman Allah'ım. Hazreti Ömer'in durumunu düşünün şimdi siz. Kendini öğreten peygamber. Peygamberden şüphe etmez zaten. Kendinden ne şüphe etsin? İyi öğrendi, iyi biliyor. Peygamber ona öyle öğretti, buna böyle öğretti, onu henüz bilmiyor. Öyle olabileceği bilgisi yok kendisinde. Renkten renge giriyor, şaşırıyor. Yani ne yapacağını şaşkınlığın içinde ama peygamberin yanında ya. Yani adamın icabına bakamıyor dolayısıyla. Çünkü onu tasdik eden peygamber. O da peygamberi tasdik etmek zorunda. Elbette kendini değil peygamberi tasdik edecek aslında ama rahmet peygamberi onu o halde fazla bekletmiyor. Bir de sen oku bakalım diyor. O da kendi bildiği gibi, kendi iddiasınca öğrendiği gibi, peygamberden öğrendiği gibi okuyor. Aleyhissalatü vesselam diyor ki ve hakeza nuzilet. İşte böyle de nazil oldu. Sen de böyle oku. Fark etmez. İşte böyle bir Ömer. Zannediyoruz yani ondan dolayı böyle peygamber olduğu için ama her zaman peygamber varken söylüyordu da bu sefer galiba durmuş. Rivayette yok çünkü o. Sadece diyor ki şaşırdık kaldık. Yani acayibimize gitti gerçekten. Adam hem soru soruyor hem de tasdik ediyor. Doğru diyor, doğruladın diyor. Yani imtihan mı ediyor yoksa bu adam peygamberi bile akla geliyor onlara göre. Nedir bu yaptığı? Madem doğruyu biliyordu niye sordu öyleyse gibi. Adam zaten bu işlere iltifat yok. Diyor ki fe ahbirni anil iman. Peki tamam anladım. Bir de imandan söz et. İmandan haber ver. İman nedir bir de onu anlat. İman acaba neymiş? Diyor ki aleyhissalatü vesselam el imanu en tu'mine billah ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil ahir ve tu'mine bil kader hayrihi ve şerrihi. Biraz Haların üzerine basa basa okumaya çalıştım. Çünkü iman tarifinde bizi ilgilendirecek bu özellik. Yani iman Allah'ı kabul etmek, Allah'a inanmak, Allah'ın güvencesine talip olmak, Allah'la güvencede bulunmak, Allah'ın garantisine talip olmak, Allah'a imanın garantisini yaşamak, bunu istemek demektir. Allah'ın ahdü emanında olmak demektir ama o Allah kendi başına, kendi dünyasında, kimseyle ilgisiz, kimsesi yok, ilgisi yok veya hakimiyeti yok, rububiyeti yok, uluhiyeti yok ya da rahmaniyeti yok, rahimiyeti yok bir Allah değil. Ya bu Allah'ın melekleri var, bizimle ilgisi var bu Allah'ın. Zaten Allah gönderdiği kitaplarda ve de görevlendirdiği peygamberlerle bize kendisini tanıtırken bizimle ilgili olan bölümleri tanıttığını zannediyoruz. Çünkü aleyhissalatü vesselamın öyle dualarından anlaşılan bir bölüm bu galiba. Diyor ki, hiçbir kitapta indirmediğin, hiç kimseye öğretmediğin, sadece kendinin bildiği isimlerinle senden istiyorum Allah'ım. Demek ki bizim bilebileceğimiz bu kadar. Bu kadar bilmeyle biz Allah'a kul köle olabileceğimize göre, Allah yeter diye bu kadar gönderdiğine göre yeter diyoruz. Değilse Allah'ın bütün bilgisi bu Kur'an değil ki. Allah bilir. Allah'ın bilgisine sınır yoktur zaten. İşte bu Allah melekleri olan, yani bizimle irtibat halinde olan bir Allah'tır. Ve meleklerle kitaplar göndermiştir. Kitapları da olan bir Allah. Kitaplar gönderen bir Allah. Ayrıca ve Rusulih, elçiler görevlendiren bir Allah. İnsanlara elçiler gönderen bir Allah. Yani hayatımıza müdahaleye yetkili bir Allah. Bizi yaratmış, başıboş bırakmamış bir Allah. Neler istiyorsa, neler yapmamız gerekiyorsa, bütün bunları bize haber veren, onun isteğine göre hareket edilince cennet, değilse cehennem olduğunu söyleyen bir Allah. Yani, vel-yevmil ahirden haber olan, ya da öyle bir gün ortaya koyan, böyle bir gün hesaba çekeceğini beyan eden bir Allah. Şöyle mi söylesek? Allah bizim imanımıza konu bir Allah ama melekleri olan, kitaplar gönderen, elçiler görevlendiren, elçilere gönderdiği kitaplarla bizi imtihan edecek ve sonunda cennet ve cehenneme gönderecek bir Allah. Ki bu Allah adına bir imanımız daha olacak. Ve tu'mine bil kader, kadere de iman edeceğiz. Hayrihi ve şerrihi, bizim adımıza hayır, bizim adımıza şer olanı ancak beyan etmeye tek yetkili Allah, bunu böyle bileceğiz. Dikkatimizi çeken bir konu oldu. El imanu en tu'mine billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil ahir. Ve tü'mine tekrar bir kere daha aynı kelime kader için tekrar ediliyor. Bil kader. En tü'mine billah ve tü'mine bil kader. Hayrihi ve şer. Öyleyse kişi iman edecekse, imanı güzel olsun istiyorsa kadere ayrıca bir kere daha özel iman edecektir. Kadere iman Allah'ın her şeyi yarattığına, her şeyi bildiğine, her şeye gücünün yettiğine, ne isterse isteyebilmesine iman etmek demektir. Yani Allah'a imanın sanki özel bir bölümü. Meleklere iman da öyleydi ya, kitaplara iman da öyle ya, Allah'la ilgisiz mi kitaba inanacaktık? Ve rusulihi dediği için elçilere, peygamberlere iman da Allah'la beraber inanılacak bir konuydu ya, işte kadere iman ama daha bir özel bölüm. Yani kadere iman demek, Allah'ın her şeyi yaratmasına iman ya da her şeyi yaratan, her istediğini isteyebilen, her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten bir Allah'a iman demektir. Zaten kaderin bu boyutu ihmal edilirse, o zaman kader bilinir mi, insan kaderini bilebilir mi, kendi bilgisiyle mi tahsis eder ya da kaderi bilse ne kadar bilir, bilmese bilmez mi tartışmaları başlar ki hiç de sonu gelmez ve hayır getirmez bize. Kadere iman. Evet, kadere inanmak zorundayız. Allah'ın her şeyi yarattığına, Allah'ın her şeye gücünün yettiğine, Allah'ın ne isterse ister, kimsenin onu hesaba çekebilecek gücünün olmadığına ve Allah'ın bildiğine, ama ki tam bildiğine, önce ve sonra olmadan, bugün yarın olmadan, eksik noksan olmadan ve benim menfaatime olarak bildiğine inanırsam, kadere inanmış oluyorum. Mesela, beni imtihan konusunda tek yetkili Allah. İşte kadere iman ediyorum böylece. Ya da, ben nasıl bir imtihan sorusuyla imtihan edileceğimi değiştirmeye yetkili değilim. İşte kadere iman ediyorum. Ama Allah'ın bana rahmet ve merhamet lütfedeceğini de biliyorum. Mesela bir evlilik olayında düşünse adaylardan biri, kız ya da erkek. Allah başka birine ayırdığını bana verir mi ki çabalasam? İsterse kendini öldürsün. Mümkün mü? Peki kendini ayırdığını almamazlık edip de ben bunu değiştireceğim, başka bir şey ver bana demeye etkisi var mı ki? Başkasına ve ayırdığını buna vermediği gibi buna ayırdığını da başkasına vermez herhalde. Sonra mesela bir evlilikte, peki ama bu senin için hayır mı değil mi konusu sorulursa Müslümana, kadere iman ediyorsa ne demeli sizce? Ben öğrendiğim ve istişare ederek vardığım sonuçta bununla evlenmemem gerektiğine inanıyorsam ayrılmak için sahi ederim. Ama buna rağmen Allah beni onunla imtihan ederse benim cennetim için bu benim daha hayırmaymış der ve o anda nasıl Müslüman olmam gerekirse ondan sorumlu olduğumu bilirim demeli değil mi? Peki ondan ayrılınca başka biri isteyince de aynı duygular onu kaplamalı demez misiniz? Yani kim isterse öyle davranacak, kimi isterse öyle davranacaktır, inancından taviz vermeyecek, iyi bir Müslüman olmak için, iyi bir din yaşamak, dini iyi yaşamak için, Allah'ın isteklerini yerine getirmek için böyle bir işe girişeceğinden dolayı Allah'ın isteğinden vazgeçmeden hayatına yön verecek. Öylece kadere iman etmiş olacaktır. Evet, Allah bilir. Beni neyle imtihan edeceğini bilir. Ona güçle yetirendir. Ne isterse isteyebilendir ve de her şeyi yaratan da odur. Böyle inanacağını beyan etti Peygamberimiz ve o adam dedi ki sadakte, doğru söyledin. Adam bir soru daha soruyor. Kale fe'ahbirni anil ihsan. Peki anladım. Ya ihsan ne demek? Bir de ihsana haber ver bana. İhsanı tarif et. İhsandan söz et. Nedir ihsan? Kale aleyhissalatü vesselam dedi ki el ihsanu en ta'budallah ke enneke terahu fe in lem tekün terahu fe innehu yarake. Kale sadakte. Adam yine devam. Doğru söyledin diyor. Biraz anlaşmalı gibi geliyor değil mi öyle olunca? Madem biliyor ve soruyorsa öğretmek için galiba. Biraz öyle sezmeye başladık ama bilmiyoruz. Bakalım devam edelim ne çıkacak? Neymiş ihsan? Sanki Allah'ı görüyormuşçasına Allah'a kul köle olmandır. Evet sen onu görmüyorsun ama o seni görüyor. Yani Allah'ın huzurunda olma bilinciyle Allah'a kul köle olmak. Allah'a kulluk. Boynumuza taktığımız ipi Allah'ın ipi kılmak. Evet herkesin boynunda bir ip olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Yani ipli olmak, tabii bu bir hakaret anlamına gelmeyecek. Değilse baştan özür dilerim. Yani herkes bir şeyler yapmaya ya da bir şeylerden kaçınmaya meyyaldir. Bu iç dünyasından kendisine bir emir olarak yani inancının gereğidir. İşte bu inanç eğer vahiy kaynaklıysa yani Allah ve peygamberden kaynaklanıyorsa, onu yaparken onun kulu Allah ve Resulünün dediğine göre kul köle demektir bu insan. İşte eğer Allah'a kul olmak istiyorsa kişi, onun huzurunda olduğu bilinçle yapsın bu işi. Hep o görüyor, ben de onu görüyorum gibi. Ne kadar güzel değil mi aslında? Allah beni hep görüyor, ben de onu görür gibiyim. Çünkü o beni görüyor ya nasıl olsa. Tamam. Benim onu görmem gerekmiyor demek ki o öyle layık görmüş. Ondan dolayı ben seni neden görmüyorum ya Rabbi demeden ama sen beni görüyorsun, ben biliyorum diyerek Allah'a kul köle olmak. İşte buna ihsan diyoruz. Hep onun huzurunda, hep onunla beraber. Zor mu? Tabi Allah kolaylaştırmazsa zor tabi. Ona kim ne der ki? Yani Allah'ın kolaylaştırmadığı hangi şey kolay ki? Mesela sabah kalkıyorsunuz, o sizi görüyor. Siz onun huzurundasınız. Ne yapmanız gerekiyor? O görüyor ya, ona göre yapın ne yapacaksanız. Peki ya sonra? Bir saat, iki saat sonra? Öğleden önce öğlen ve öğleden sonra? İkindiden önce ikindi ve ikindiden sonra? Ne yapıyordunuz, ne yapmıyordunuz? Allah sizi görüyor ama dikkat ediyor musunuz? İşte bu bilinçle hareket etmek. Buna ihsan diyoruz. Adamın soruları devam ediyor. قَالْ فَاَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَ Peki, onu da anladım. İslam'ı sordum, cevap verdin. İmanı sordum, söyledin. İhsanı da anlattın. Peki saat, yani kıyamet, işte ondan söz et. Ondan haber ver bana. O ne zaman, o kıyamet ne zaman kopacak acaba? Kale, aleyhissalatü vesselam diyor ki, Mel mes'ulu anha bi'aleme minessail. Yani, bu konuda ne sen bir şey biliyorsun ne ben. Aynen düz Türkçe tercüme edecek olursak, bu konuda soru soran, soru sorulan sorandan daha bilgin değildir. Ama biz Türkçe'de öyle kullanmıyoruz. Yani bu konuyu ne sen biliyorsun ne ben biliyorum. Bilmiyorum gerçekten. Bilme imkanımız da yok. Sen de bilmezsin, bilemezsin. Ben de bilmiyorum, bilemem. Peki öyleyse diyor adam, فَاَخْبِرْنِ عَنْ اَمَارَاتِهَا O zaman işaretlerinden, alametlerinden söz et öyleyse. Yani anladım, madem kıyamet ne zaman kopacak bilemeyecekmişim. Olsun, madem o bilinmez bir şeymiş, anladım. Ama peki ya alametleri? Olmaz mı öyle şey? Kıyamet kopmadan önce alameti işareti olsa da, ona göre hazırlığımız olsa ya, işte ondan söz et diyor. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, اَنْ تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا وَاَنْ تَرَ الْحُفَاتَ الْعُرَاتَ الْعَالَةَ رِعَاءِ شَاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ İki alamet sayıyor Peygamberimiz. İki kıyamet alameti. Bir, bir kadının doğurduğu kızı kendisine Rab etmesi, ilah edinmesi, onu tanrı kılması, tanrıça. İki, yalın ayak, sırtı çıplak, başı kabak koyun çobanlarının baktın ki binalanma, yapılanma yarışında işi uzatma yarışına girmeleri. Bu iki alamet konusunda insanlar şöyle çevrelerine bakıverip ha buldum bak işte kıyamet alameti, öyleyse kıyamet kopacak dediklerini görürsünüz. Kur'an'da ve sünnette kıyamet alametleri olarak sıralanan başka olaylar da var. Ama şöyle Kur'an'a ve sünnete bir daha bakınca üç çeşit kıyametten söz edildiğini görüyoruz. 1. Bireysel kıyamet. Kişinin ölümü anlamına gelir. Ferdi kıyamet. 2. Evrensel kıyamet. Kevni kıyamet de diyebileceğimiz bütün kainatın ölmesi, bütün hayatın durması, güneşin defterinin dürülmesi, yıldızların paramparça dağılması, denizlerin kaynaştırılması ve diğerleri. Peki, işte bir de bu ikisi arasında yer alan toplumsal kıyamet diyebileceğimiz kavmi bir kıyametten de söz ediliyor. Ki, benim anladığım, burada alametleri sıralanan, bu iki alamet söylenen kıyamet, toplumsal kıyamettir. Yani bu alametler, bu işaretler bir yerde görülünce o toplumun kıyameti kopar. Bütün insanlığın değil. Çünkü buna işaret, buna delil olsun diye söyleyeyim. Aleyhissalatü vesselama Badiye'den, çölden bir grup insan gelir. İçlerinde bir küçük çocuk vardır. Kıyametin ne zaman olacağını sorarlar Peygamberimize, o büyük kıyametin, evrensel kıyametin. Aleyhissalatü vesselam der ki, bu çocuk siz gibi olmadan sizin kıyametiniz kopacak. Yani öleceksiniz. İşte bu bir kıyamettir. Toplumsal kıyametin iki alameti sayılır burada. Efendim eskiden zina ile bina çoğalınca diye tarif ederlerdi. ama zina ve binanın çoğalması şeklinde anlaşılan bu mu değil mi bilmem. O başka bir hadis olmasın. Bu hadiste anlatılanları ben şöyle anlıyorum. 1. Entelidel emetu rabbeteha. Bir kadın bir çocuk doğuracak. O çocuk kız çocuk olacak üstelik. Yani erkek de öyle olur ayrı da üstelik kız çocuk olacak. Ve de o doğurduğu kızı kendi kocasıyla beraber sanki ama orada da kadın söz sahibi olsun biraz. O onu tanrı olarak doğurmuş olacak. Yani onu tanrıça yapacak. Yani doğum olarak doğmaktan söz edilmiyor sanki burada. Var kılmak, ortaya çıkartmak manasına bir doğum. Yani kadınlar kendi kızlarını kendilerine ve ailelerine tanrı haline getirmişlerse bakın ki orada kıyamet kopacak demektir. Tekrar ediyorum. Çocuk, erkek ya da kız olsun, anne ve baba ailede bir bütün olarak yaşarken birlikte İslam onların görevlerini, hak ve vazifelerini, yetki ve sorumluluklarını belirtir. Kız çocuğu, kız çocuğu olarak, anne anne olarak, hadi baba da baba olarak kendi görevini İslam'dan öğrenip yerini bulmalıdır. Herkes yerinde olmalı. Her şey, bütün eşya. Yani gözlüğü ayağınıza giyeceksiniz, ayakkabıyı gözünüze takacaksınız. Kadar acayip, işte böyle bir acayiplikten kaçınmak için vahye müracaat etmeli ve dediğini dinlemeliyiz. Öyleyse, entelidel emetu rabbeteha, bir kadın kendi çocuğunu, kendi çocuğu konumunda, yani söz söyleyecek de o dinleyecek konumunda tutacakken, anne olarak hak sahibi olacakken, anneliği gereği ondan hizmet ve hürmetle bekleyecekken, öyle değil yavrum dercesine onu kendisinin ilahı edinir, Rabbesi edinir, tanrıçası edinirse, bütün hayat programını hep o kıza göre ayarlarsa insanlar, kıyameti bekleyin. Yani evde söz sahibi o. Ama o kendi kendine bırakın, savulun, dağılın bire. Ben burada söz sahibi oldum artık, Tanrı benim demiyor kız. Ya anneler öyle yapıyor. Tabii babalar da ona uyacak. İşte bir toplumun fertlerinin, bireylerinin görev taksimini, görev bölümünü, nerede, hangi statüde, nasıl bulunacaklarını İslam belirtecekken, İslam'ın dışında birileri belirtirse, çocuklar reis olursa, evin düzeni, yeme içme anlayışı, adabı ve erkanı, hatta yerleşim alanı, taşınacakları, gidip gelecekleri, durup oturacakları hep çocuğa göre, hem de hatta kız çocuğa göre ayarlanırsa, hep ailede kalacakmışçasına, o hiç gitmeyecek. Oğlan gitsin tabii, o da gitsin. Bir başkasıyla evlenince o da o ailenin ferdi olsun. Orada bir reis bulsun, reise bulsun. Onunla idare etsin hayatını dercesine. Böyle bir program başlarsa, kıyameti bekleyin demek olacak. Yani sosyal hayatta düzen bozulursa. Efendim zaten biz ama düzen kurmak için yapıyoruz. Aman kızım benim, canım kızım hep onun için. Bütün hayatım sana vakfediyorum. Sen ne dersen senin için hazırlıyorum. Bak bu eşyaları senin için aldım. Bu malzemeyi senin için aldım. Kursa seni onun için gönderiyorum. Derse senin için onun için gönderiyorum. Senin şunu öğrenmeni bunun için istiyorum. Hayat böyle, memat böyle, her şey böyle. Her şey sana. Bütün yollar senin geleceğin için. Ben senin kulun, kölen oluyorum. Ayağının tozu olurum, yolunun tozu olurum diye anneler babalar kızlarının kölesi durumuna geçiyorlarsa ve bunu kendileri ayarlıyorlarsa işte o zaman kıyameti beklesinler. Peki ya oğlanlarının kulu kölesi olurlarsa? Ne fark eder ama bu biraz daha cazip tabii. Yani hem ki kız üstelik diye. İkincisi o da ekonomik dünyadaki düzen bozukluğu. Yalın ayak, sırtı çıplak, başı kabak koyun çobanları. Göreceksiniz, yapılanma yarışında birbirleriyle yarış halindeler. İşi uzattıkça uzatıyorlar. Bitirmiyorlar da, devam. Yani şöyle tercümeden kaçındığımı anladınız. Bina yapma yarışına, bina yükseltme yarışına giriyorlar. Hayır. Çünkü yetetavelun, tul kelimesinden kaynaklanıyor. Tul, uzunluk demektir. yetetavelun uzatıyorlar, uzatma yarışına giriyorlar. Bünyan ise yapı demek, yapılanma demektir. Hani altyapı, üst yapı, kenar yapı, işte biraz da son dönem yabancı bir kelimeyle strüktür diyorlar ya, işte bu yapı ve yapılanma demek olan kelimenin yarış olarak toplumda üstelik çobanlar tarafından uygulanır olması. Çoban ve yapılanma. Yapılanma bir yerde yerleşik hayatın gereği, bunun köleliğinin gereği demektir. Bunun yarışına girmesi. Ama çoban yerleşik hayatın değil, hareket halinde bir toplumsal yapının sanki özel göstergesidir. Bir yazı okumuştum yıllar önce. Bir Kızılderili ağzıyla yazılmış, belki gerçekten o yazmış bilmiyorum. Beyaz Adamın Kutusu başlığını taşıyordu. Beyaz Adamın Kutusu. Diyor ki bu beyaz adama şaşılır. Yani bölgesini kasıp kavuran beyaz adamdan söz ediyor. Bu ne menem adam ki kendini hapsetmeyi pek seviyor. Bakarsın gece bir kutu içinde. Odayı tarif ediyor tabii. Anladınız belki. Yani dört duvar, alt üstü kapalı, pencereler bir daha kapalı, pancurlar bir daha çekilmiş, hatta kilitlenmiş. Apartmanın dış girişi, binanın dış girişi kapalı, hatta avlu varsa o kapalı derken iç giriş kapalı, apartman girişi, oda girişi kapalı, kilit üstüne kilit üstüne kilit. Urfa'da ev dediğin oturduğun yerden geleni gideni göreceksin, hatta güneşin doğuş batışını da göreceksin diyen bir adama Urfa merkeze 7 katlı bir binaya ziyarete götürürler. Adam yarım saat kadar sonra patlayacak hale gelir ve yalvar Allah aşkına ya beni götürün ya beraber gidelim. Çünkü 7. kata çıkmış adam hapishanenin bir başka çeşidi ona göre. Neyse beyaz adamın kutusunu tarife devam ediyor. Adam o kutudan çıkar yandaki kutuya, salondur belki ya da mutfak. Bir başka kutuya geçer, tuvalettir ona göre. Sonra bir başka kutuya sabah, o apartmanda ara boşluk. Derken bir başka kutu hareket halinde, asansör diyorlar adına. Sonra bir başka kutudan geçerek kapının önünde duran acayip farklı bir kutu, biraz daha o eğri büğrü, araba adı. Sonra iş yerine gidiyor, kutu, kutu içinde kutular. Önünde kutu, masa diyorsunuz. Yanında, sağında, solunda kutular, çekmeceler. Acayip başka bir kutu var, rengarenk, ekran diyorsunuz ona. Bu ne diyor ya, kutu içinde kutu, adam kutusuz yaşayamıyor. Bense özgürüm diyor. Bugün atımı atlar ava giderim, yarın alırım oltamı, balık tutarım diyor. Öyle. Hayat bu. Şimdi çoban, koyunlar peşinde giden bir çoban, icabında yalın ayak olan bir çoban, icabında başı kabak yaşayan bir çoban, icabında sırtı çıplak olan bir çoban tutsun, yerleşik hayatın yarışına, bir yerlerde yapılanma yarışına kapılsın, kıyamet kopmaz mı orada? Bu olmaz, bu da olmaz. Yolluklarım, perdelerim, farbalarım, aman mutfakta eşyalarım, demliğim, demliğimin üstünün, kenarının, köşesinin süslerine varıncaya kadar, hatta oklavanın üzerine örülen örgülere varıncaya, tüp, piknik tüplerin dışına örülenlere kadar, aman Allah'ım şunsuz olmaz, bunsuz olmazlara kadar, isterseniz siz kızlara hazırlanan, düğün için hazırlanan nice eşyalara bir bakıverin, hatta 135 tane, başa örtülsün diye değil ama başörtüsü diye, yani genel adıyla öyle olduğu için söylüyorum, bez parçasının sıralandığını, gösterildiğini düşünün. Aman Allah'ım daha neler ve neler. Niye onlar? Kaldırımlardan yollara, piknik alanlarından park alanlarına, yerleşik hayatın gereği diye insanların birbirlerini çiğnercesine onsuz olmazlar sıraladığı bir toplumsal yapı düşünün ve çobanlar da bu işe katılmışlarsa kıyameti bekleyin. İslam, insanların beraber yaşamalarındaki programları iki ana grupta değerlendirir. Bir, yerleşik hayat. İki, hareket halinde bir hayat. Savaş toplumu ya da yerleşik toplum diyebilirsiniz. Bakın şehir hayatı demedim, köy hayatı demedim. Arıza çakılı kalmaktan yana bir programın gereği hayat. Arıza çakılı kalmak. Hep oradaymışçasına, hiç oradan hareket etmeyecekmişçesine yaşanan bir toplumsal yapı. İslam onu istemiyor. Savaş toplumu mu dersiniz? Hareket halinde mi toplum dersiniz? Yani yürüyen bir toplumsal yapıdan söz ediyor sanki, onu beğeniyor. Mesela Hicret Günleri diye bir kitap okumuştum yıllar önce. Belki kimileriniz okudu ya da okumak üzeredir. Bir savaş ortamından çıkıp gitmek zorunda olan bir aileden söz ediyor da O ailenin küçük kızı, aman bu fincanlar dedemin babasından bana hatıra, aman mutlaka gelmeli, benim yanımda olmalı diye onları da taşısam diyor. Ama ailen üyeler diyorlar ki, kızım etme eyleme, deve sırtında gideceğiz, dağ dere tepe aşacağız, bazen yaya gitmek zorunda kalacağız, taşıyamazsın, çok ağır olur. Olur mu öyle şey diyor. Yani nihayet 6, 8, 10, 12 tane, işte o kadar kaç parçaysa, hadi diyorlar, al bakalım, olmazsa atarız. Biraz gidiyor derken ağırlık artıyor, daha ağır oluyor derken sanki kilolarca yükmüş gibi geliyor ve istemeden, güya ama tabi isteyerek, birini düşürüveriyor. Eyvah diye bir feryatla, ne oldu diyorlar, düştü, kırıldı. Olsun kızım, bir şey olmaz deyince cidden ferahlıyor, rahatlıyor ve aynı işte düştü ve düştü diyor ve bitiriveriyor yolda. Öyle değil mi ama? Böyle bir durumda yolda düşseydi neler düşünce eyvallah etmeyecekseniz, şimdi niye peşindesiniz öyleyse? Yani öyle bir durumla imtihan olsaydınız, ya da Allah çekemeyeceğimiz yük yüklemesin ama hani gücümüzün öyle bir zorlanması durumunda imtihan olsanız, hadi bakalım evinizde müthiş bir infilak ihtimali varmış, hemen çabuk olun denilse neler alıp giderdiniz? Yok öyle değil, 15 gün kalacaksınız bu dünyada, hadi neler bulundurdunuz? 15 yıl kalacağınıza göre hadi bakalım neler alırdınız yanına denilseydi, neleriniz olurdu? Diğerlerini neyi topladınız öyleyse, ne işiniz vardı? Mesela sanki insanlar koleksiyoncu gibi geliyor bana. Oysa yarın sorulacakmış, ma'ana anküm cem'ukum ve ma küntüm testekbirun. Söyleyin denilecekmiş insanlara, topladıklarınızın ne faydasını gördünüz? Neler toplamıştınız? Evet, peki onların ne faydasını gördünüz? Madem hiçbir faydasını görmeyecektiniz, niye topladınız onları? Gerçekten insanlar yarına faydalı mı değil mi demeden habire toplamaya devam ediyorlar. Ne olacak ki? Dursun bakalım, değil mi? Mesela bir başka ayette şöyle ama, Yunus 58. Az önce okuduğum Araf'taydı. Kul bi fadlillah ve bi rahmetihi fe bi zalike felyefrahu huve hayrun mimma yecmeun. Öyleyse Allah'ın fazlıyla, lütfuyla, ihsanıyla, rahmet ve merhametiyle, işte bununla sevinsin insanlar. Çünkü bunlar Allah'ın lütfu, ihsanı, rahmeti, fazlı, ikramı bütün topladıklarınızdan daha hayırlıdır. Neler toplamıştınız? Dökün bakalım topladıklarınızı. Kafanıza neler topladınız? Ya da İşte evinize neler topladınız? Hatta öylelerini biliyorum ki kitap alıyor, hiç kullanmayacak cinsten. Eşyası öyle, ya ucuz buldum diyor alıyor. Hele Batı toplumunda belki buna kadar yaygın. Neyse, işte bu kıyamet alameti öyleymiş. Sonra Ömer Efendimiz diyor ki, ثُمَّنْ طَلَقْ. Sonra ayrıldı o adam. فَلَبِثَ مَلِيًّا. Biz şöyle biraz kala kaldık. Sümme kal li aleyhissalatü vesselam dedi ki, ya Umar, etedri men is-sail. Hatta kimi rivayetlerde, hele şu adam bir çağırın gelin bakayım filan diyor Peygamberimiz. Arıyorlar, tarıyorlar. Ben bunu İmam Nevevi'nin 40 hadisinden size okuyorum ikinci hadis olarak. Yani elimdeki metin ona ait. Kimi rivayetlerde o bölümde var. Yani bir bakın bakalım kimmiş filan, bakıyorlar, tarıyorlar, arıyorlar, adam yok. Sonra aleyhissalatü vesselam diyor ki, peki kimdi bu, biliyor musun? Diyor ki, kultu Allahu ve Resulü alem. Edebe bakın. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Evet, onun huzurundasınız. Onun öğretmesi makamındasınız. Tabii öyle diyeceksiniz, demek zorundasınız. Aleyhissalatü vesselam da diyor ki, fe innehu Cibrilu etakum yuallimukum dinekum. İşte o Cebrail'di. Size dininizi öğretmeye geldi. Geldi ki size dininizi öğretsin. Demek ki dini öğretmek için bilinen sorular sorulurmuş. O da sorarak anlattı, peygamberi konuşturdu. Evet, bazen şimdi de buradan hareketle belki hoca denilen insanlara, din bilenlere sorular soranlar görüyoruz ama onların sanki cevap vermelerini ben şahsen istemiyor gibiyim. Çünkü bir mala iki fiyat caiz mi? Kan nakli, organ nakli gibi mi? Gibi gibi sorular görüyoruz. Yani dinin aslını ve esasını anlatmaya yönelik sorular değil sanki bunlar. Ben yani acaba Kur'an'ı, Arapçasını bilmesem de Türkçesini okusam olur mu filan gibi, sadece yani kendince insanlar kendi hayatlarını bozmadan, işte buna rağmen yine de biraz Müslüman oluversek iddiasıyla sorular varsa, biraz firasetli olmamız gerekecek o konuda. Bu hadisten anlıyoruz ki din İslam'dır, imandır ve ihsandır. Bunlar bileceğimiz işler. İlim ve amel edilecek konular bunlar. Hem öğrenecek hem uygulayacağız. Yani Allah'tan başka hayatımıza karışmaya yetkili bir varlık tanımayacağız. Bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem örnekliğinde uygulayacağız. Allah hayatımıza namaz gibi karışır, işte uyguluyorum bedenimle diyeceğiz. Zekat gibi karışır, işte uyguluyorum malımla diyeceğiz. Hem namaz gibi bireysel hem zekat gibi toplumsal planda karışır diye örnekleyeceğiz. Hem bunlar örneğinde olduğu gibi aktif planda karışır, hem de oruç örneğinde olduğu gibi pasif planda, yani yapmayacağım şeyler konusunda karışır diyeceğiz. Ama İslam'ın bir de bilinmez bölümü, yani sadece iman edilecek bölüm var. O da kıyametin ne zaman olacağı, o konuya da hazır olacağız alametleriyle. İşte bu hadisten öğrendiğimiz bir bölüm de önce İslam olacak, yani eylem ortaya koyacağız. Hatta belki ondan dolayı 7 yaşında namaz emredeceğimiz çocuklar 10 yaşında kılmazsa döveceğiz şöyle hafiften. E peki ama imanı güçlensin sonra kılsın, öyle demeyeceğiz. Çünkü önce İslam olacak, sonra iman olacak. İmanın da yaptıkça, uyguladıkça, Kur'an öğrendikçe, Allah'la peygamberle beraber oldukça artacağına inanacağız. Çünkü Enfal suresinde, Tevbe suresinde, Ali İmran suresinde, Ahzab suresinde, Kıtal suresinde, Kehf suresinde imanın ve hidayetin artacağına işaretler var. Sonra da ihsan sahibi olarak bu dini uygulamaya çalışacağız. Yani mesela namaz kılacağız. Bu bir İslam olacak. Bunu imandan dolayı yapacağız. Bu iman olacak. Ama kimse görmese de, kimse istemese de, hatta engel olsalar da Allah'ın huzurunda olma bilinciyle namaz kılacağız. İşte bu da ihsan olacak. Bir de negatif bir örnek. Yemeğimizi içkisiz yiyeceğiz. Bu İslam olacak. Allah hayata karışır diye. Ve bu imandan dolayı, iman kaynaklı olacak. Biz buna böyle iman ettiğimizi bileceğiz. Ve de hiç kimsenin baskısı olmasa da, kimse görmese de Allah huzurunda olduğumuz bilinciyle işte öyle icra edeceğiz. O da İhsan olacak. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.